Herkese merhaba, ben Erdem. Bilgi Ekspresi Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere jet motoru ve uydu iletişiminin tarihinden bahsedeceğim. İyi dinlemeler. ...1916 yılında 1. Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken uçakların geliştirilmesi yoluna küçük adımlar atılıyordu. Bu sırada havacılık tarihini ebediyen değiştiren anıtsal bir olay gerçekleşti. Bu olay İngiltere Warwickshire'da Royal Leamington Spa kasabası yakınlarında tek kişilik bir uçağın motor arızası nedeniyle acil iniş yapmasıydı. Tabii normalde bu çok önemli ya da sıra dışı bir olay değildi. Ama Frank Whittle adlı 9 yaşında bir okul çocuğu bu küçük kazaya tanık olmuştu. Frank, Leamington Valve ve Piston Segment fabrikasının sahibi olan bir mühendisin oğluydu. O tarihe kadar zaten mühendisliğe oldukça meraklıydı ve çok geçmeden babasının tek silindirli benzin motoru üzerine uzmanlaşacaktı. Ve o öğle sonrası gördüğü manzaradan adeta büyülendi. Hatta uçağın görüntüsüyle o kadar kendinden geçmişti ki pilotun yeniden havalanmaya hazırlandığını fark etmediği için neredeyse ezilecekti. Frank Whittle sonraki 5 yılını atölyede mekanik bilimini geliştirmek ve Leamington Kütüphanesi'nde uçuş teorisi, astronomi, mühendislik ve en önemlisi de türbinler üzerine kitaplar okuyarak geçirdi. Frank 15 yaşına geldiğinde kendisi de bir pilot olmayı kafasına koymuştu ve 1922'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katılmak için başvuruda bulundu. Ocak 1923'te giriş sınavını kolayca geçti ama boyunun kısa olduğu gerekçesiyle ikinci aşama olan sağlık kontrolünde takıldı. Boyu yalnızca 1.52 metreydi. Göğüs kafesinde de çok küçük olduğu söylendi. Ödünsüz azminin ilk örneği olarak Whittle, sonraki 6 ay boyunca bir eğitmen eşliğinde göğüs bedenini genişletti. Giriş için tekrar başvurduğunda öncekinden 7.5 cm daha uzundu ve göğsü daha genişti. Fakat bu kez de adayların ikinci defa başvuru yapmasına izin verilmediği söylenerek geri çevrildi. Whittle yine de yenilgiyi kabul etmedi ve tekrar başvurdu. Ama bu kez takma bir isim kullandı. Sonunda Lincolnshire'daki Cranwell Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde teknisyen çırak olarak 3 yıllık bir eğitim programına kabul edildi. Üçüncü kez başvuruda bulunan Frank Whittle nihayet Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı teknik eğitim okuluna kaydolmayı başardı. Bu kararlılığı çalışma hayatı boyunca en çok öne çıkan özelliği olacaktı. Asi kişiliği ordunun katı disipliniyle çatışan Frank, kısa süre sonra hava kuvvetlerine katılma kararından pişmanlık duymaya başladı. Asla pilot olamayacağına ikna olmuştu. Fakat istifa etmeyi düşündüğü sırada model uçak cemiyetindeki çalışmaları ve hazırladığı model uçakların kalitesi birlik komutanının dikkatini çekti. Komutan, genç mühendisi subaylık eğitimine davet etti. Whittle, bunun aradığı büyük fırsat olduğunu anlamıştı. Eğitim, uçuş dersleri içeriyordu ve yalnızca 14 saatlik uçuş eğitiminin ardından 1927'de tek başına uçuş yapmaya hak kazandı. Bundan sonra Whittle, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde kariyer yapmaya karar verdi. Ayrıca yüksek irtifada ve saatte 800 kilometreyi aşan hızlarda uçabilen potansiyel uçak tasarımları üzerine bir mezuniyet tezi hazırladı. Her iki hedef de daha önce değerlendirilmiş ve o zamanlarda ulaşılmaz olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Ancak 21 yaşındaki Whittle'ın başka fikirleri vardı. Uçak tasarımına gelecekteki gelişmeler konulu tezinde, klasik pistonları ve pervane motorlarıyla söz konusu hızlara ulaşmasının mümkün olmayacağını öne sürüyordu. Önerdiği alternatif ise türbinli motorlardı. Mezuniyet tezi ona Abbey Gerrard üyeleri havacılık anma ödülünü kazandırdı. Whittle denetlemelerin yazdığı değerlendirme raporunda da ortalamanın üzerinde ile fevkalade arasında bir pilot diye nitelendiriliyordu. Pilot subay Whittle 1929'da İngiltere'nin güney kıyısındaki merkezi uçuş okuluna eğitmeni olarak atandı. Genç mühendis bu görevi sırasında türbin ya da turbojet ile ilgili tasarımlarını ve tekliflerini daha önce patent memurluğu yapmış olan uçuş subayı Pat Johnson'a gönderdi. Johnson konuyu birlik komutanına aktardı ve Whittle'la tasarımını Havacılık Bakanlığı'na göndermesi tavsiye edildi. Ancak bakanlık jet motoru konseptini kavramakta zorlanınca evrakı benzer bir fikir üzerine çalıştığı bilinen E.E. Griffith adında deneyimli bir mühendise iletti. Tasarıma ilgi gösteren Griffith, Whittle'ı görüşmeye davet etti. Whittle, bu görüşmede ona ayrıntılı açıklamalar yaparak tasarımının başarısına yürekten inandığını söyledi. Ancak Griffith aynı heyecanı duymuyordu ve müstakbel mucide, "Eminim ki öyle hissediyorsunuzdur ama bunun uygulanabilmesi tamamen imkansız," dedi. Hesaplamalardaki temel hatalar dediği unsurlara değindikten sonra Whittle'ı kapı dışarı etti. Ardından Griffith'in üst düzey yetkililere yazdığı rapor, Whittle'ın projesinin tümden reddedilmesine yol açtı. Tahmin edilebileceği gibi Vatel ve Johnson iyimserlikleri korudular ve tasarımı için Ocak 1930'da patent başvurusu yaptılar. Proje Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından reddedildiği için gizli tasnif beyanına gerek yoktu. Dolayısıyla Vatel tasarımın ticari haklarını aldı. Patent yayınlandığında Londra'daki Alman Ticaret Komisyonu onun bir kopyasını edindi ve derhal Alman Havacılık Bakanlığı'na ve uçak motoru üreticilerine göndererek ayrıntılı incelenmesini sağladı. Vatel sonraları kendi mezun olduğu harp okulunda öğrenci olan Rolf Dudley Williams'tan 1935 yılında bir mektup aldı. Williams ona birlikte bir jet motoru yapmak için finans kuruluşlarına kaynak sağlamayı teklif ediyordu. Vatel teklifi kabul etti ve Williams onu O.T. Falk & Partners adlı yatırım bankasından JCB Tinling ve Lancelot Low Vital adında diğer iki arkadaşlarıyla tanıştırdı. Dört adam anlaşarak Kasım 1935'te Power Jets Ltd. Şirketini kurdular. Bu sırada Almanlar ve onların kendi mühendisleri olan Hans von Ohain benzer bir fikir üzerine çalışmaya başlamıştı. Ama ilk prototipi 1937'de Vatel hazırlayıp çalıştırdı. Elbette bu ilk prototipin bir takım sorunları vardı ve ekip türbin motorunun kapandıktan sonra bile hızlanmaya devam ettiğini anlayınca paniğe kapıldı. Sonra yakıt sızıntısı olduğunu ve sızan yakıtın türbin girişlerine biriktiğini keşfettiler. Biriken yakıt yandıktan sonra motor yavaşlamaya başlıyordu. Frank Vatel, Havacılık Bakanlığı'nın dikkatini çekmeyi yine başaramamıştı ve 5 sterlin olan başvuru yenileme ücretini ödeyemediği için patent başvurusu zaman aşımına uğramıştı. Kraliyet Hava Kuvvetleri de ücreti karşılamayı reddediyordu. Ardından Mekanik Bilimler Bölümünde okuması için gönderildiği Cambridge Üniversitesi'ndeki aerotonik profesörü projeyi bir göz attıktan sonra "Evet, çok ilginç sevgili Vatel ama bu asla çalışmaz" dedi. Öte yandan Almanlar tasarımın başarısına çok daha fazla inanmışlardı ve 1937 yılının sonunda kendi prototiplerini ürettiler. Tarihe geri dönüp bakıldığında Alman Havacılık Bakanlığı'nın neden jet motoru geliştirme konusunda daha ciddi olduğu anlaşılıyor. Zira Almanlar Avrupa'da savaş hazırlığındaydılar. Ancak İngilizler hala bu olasılığı reddediyorlardı. Power Jets Ltd. proje finansmanının için yalnızca 2000 sterlin kaynak temin edebilmiş, sonraki 18 ay boyunca da 18 bin sterlin daha kaynak taahhüdü almıştı. Vatel, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne subay olarak görevine devam ettiği için haftada en çok 6 saat ayırması koşuluyla proje çalışmaları için özel izin almıştı. Bu, İngiltere hükümetinin ve Havacılık Bakanlığı'nın Vatel'ın jet motoru projesine ne kadar az değer verdiğini açıkça gösteriyor. Bu arada Nazi Almanya'sında Hans von Ohain 1939'da gerçek bir prototip sergilemeye hazırdı. Aynı yılın Eylül ayında savaş patlak verdiğinde Power Jets Ltd.'nin hala topu topu 10 personeli vardı. Savaşın Avrupa geneline yayılma olasılığıyla Havacılık Bakanlığı'nın projeye olumsuz yaklaşımı yüzünden iyice gerilen Vatel günlüğüne şöyle yazdı: "Omuzlarımda taşıdığım sorumluluk gerçekten çok ağır. Ya Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin elini güçlü yeni bir silah veririz ya da zamanında sonuç alamazsak boş umutlarla meşgul ettiğimiz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne çok ihtiyaç duyduğu geleneksel savaş uçaklarından mahrum bırakmış oluruz. Etrafımda iyi bir ekip var. Her biri köle gibi çalışıyor. Öyle ki fiziksel ve zihinsel yorgunluğa bağlı hata riski artıyor." Vatel'ın kendisi de stresten kaynaklı kalp çarpıntısı ve egzama gibi sağlık sorunları yaşıyordu. Ağırlığı 57 kiloya düşmüştü. Günde 16 saat çalışabilmek için benzedrine kullanıyor, gece uyuyabilmek için sakinleştiriciler alıyordu. Bu sırada Havacılık Bakanlığı'ndan yetkililer tekrar ziyarete geldiğinde Power Jets'in atölyedeki ışıkları açık tutacak parası bile kalmamıştı. Vatel ve ekibi jet motorunu 24 saat boyunca sorunsuz çalıştırmayı başardı ve bir bakanlık yetkilisi olan bilimsel araştırma direktörü David Randall Pay uygulama sunumundan motorun potansiyeline ikna olmuş şekilde ayrıldı. Havacılık Bakanlığı 1940 yılının Ocak ayına bir test motoru siparişi verdi ve 3 ay sonra Rover Otomobil Şirketi ile 2 yıl içinde her ay 3000 jet motoru üreten bir üretim hattı kurması için sözleşme imzaladı. Frank Vatel ise filo komutanlığına terfi ettirildi. 15 Mayıs 1941'de jet motoruyla ilk test uçuşu müthiş bir başarıyla gerçekleştirildi. Ama savaşın sonucunu anlamlı bir şekilde etkileyebilecek sürede seri üretim yapmaya ne Almanların ne de müttefik kuvvetlerin gücü vardı. Öte yandan belki İngiltere hükümeti Frank Vatel'ı ve onun jet motoru tasarımını 1930'ların ortalarında daha ciddi değerlendirmiş olsaydı, jet motoru 2. Dünya Savaşı'nın daha erken sona ermesinde önemli bir rol oynayabilirdi. Nihayet yaklaşık 20 yıl sonra Frank Vatel haklı bulundu ve dünyayı değiştiren devrimci bir vizyona sahip olduğu kabul edildi. Çok geçmeden Amerikalılar Vettel'ın motoruna merak sardılar ve onun barış zamanında transatlantik seyahatini nasıl değerlendirebileceğini hemen kavradılar. Sonraları Jet Society olarak anılan varlıklı İngilizler Londra'dan yola çıkıp 5 saatlik zaman dilimi farkı sayesinde yalnızca birkaç saat içinde New York'a ulaşabiliyorlardı. Böyle bir seyahat daha önce en hızlı gemilerle bile bir haftayı bulabiliyordu. 1943 yılının Temmuz ayında Frank Vettel grup komutanlığına terfi etti. Ve ertesi yılın Ocak ayında yaşam boyu başarı ödülü aldı. Nisan 1944'te İngiltere hükümeti şirketi kamulaştırmaya karar verdi ve Vettel'a hisseleri karşılığında yalnızca 10 bin sterlin ödedi. Ancak o tarihte Vettel, psikolojik çöküntü nedeniyle yatırıldığı hastanede zaten 6 aydır tedavi görüyordu. Taburcu olduktan sonra o zamana kadar yaşamı boyunca hep sosyalist olan Vettel, siyasi mensubiyetini değiştirdi ve ömrünün geri kalanında Muhafazakar Parti'yi destekledi. Frank Vettel'a nihayet 1948 yılının Mayıs ayında çalışmaları karşılığında Kraliyet Komisyonu tarafından 100 bin sterlin ödül verildi ve 2 ay sonra Britanya Kraliyet Şövalyesi unvanını aldı. Ne yazık ki birkaç ay sonra ABD'de çıktığı yorucu bir konferans turu sırasında bir kez daha bitkin düştü ve aynı yılın Ağustos ayına sağlık sorunları nedeniyle Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden emekli oldu. Vettel tekrar iyileştikten sonra çalışma yaşamının geri kalanını Boeing ve Shell Petrol gibi çeşitli uluslararası şirketlerde teknik danışman olarak geçirdi. Ve yalnızca Jet, Bir Öncünün Öyküsü adlı biyografisini yazmak için molalar verdi. Daha sonra Maryland'deki ABD Deniz Harp Akademisi'ne bağlı ABD Hava Sistemleri Komutanlığı Naval Air'in araştırma profesörlüğü teklifini kabul etti ve ABD'ye yerleşti. Amaca odaklılığı ve kararlı vizyonuyla bizlere modern jet yolcu uçağını veren Frank Vettel, 9 Ağustos 1996'da hayata gözlerini yumdu. İngiltere'ye nakledilen külleri Londra'daki Westminster Abbey'de bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri şapeline konuldu. İkinci ve son konumuz, sesten de anlayacağınızı tahmin ediyorum, uydu iletişimi. Uydu ya daha büyük bir gök cismi etrafında dönen başka bir gök cismi ya da Dünya, Ay veya başka bir gök cismi çevresine dönmesi için tasarlanan insan yapımı cisim olarak tanımlanıyor. Günümüzün modern uydu iletişim ağına temel olan ilk proje, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği ile Doğu Avrupa arasındaki radyo sinyallerini saptamak ve izlemek amacıyla tasarlanmıştı. Özünde Ruslara karşı casusluk amaçlı bir aygıt olmakla birlikte ilk iletişim uydusu aslında Sovyetler Birliği tarafından Sputnik programı çerçevesinde 4 Ekim 1957'de yörüngeye yerleştirildi ve ABD ile Sovyetler Birliği arasındaki 1960'larda ortaya çıkan tabirle uzay yarışı böylece başladı. Gafil avlanan Amerikalılar aslında iletişim uyduları fırlatma niyetlerini 1955'te açıklamışlardı ve Sovyetlerin erken davrandığını görünce şaşkına döndüler. Amerika bu hamleye 31 Ocak 1958'de Explorer 1 adlı kendi yapay uydusunu uzaya fırlatarak karşılık verdi. Bununla birlikte 1957'de gündeme gelen uydu iletişimi fikri aslında yeni değildi. Yerçekimi kuvveti ve gezegen hareketleri üzerine çalışmalar yapan İngiliz fizikçi ve matematikçi Isaac Newton, teorilerini Dünya Sistemi Üzerine İncelemeler adlı kitapta topladı. Ölümünden bir yıl sonra yayınlanan kitap, yörünge uyduları üretme olasılığını ilk kez ele alan eserdi. Ardından 1879'da bilim kurgu yazarı Jules Verne, Begüm'ün 500 Milyonu adlı ünlü romanında yapay uyduları tasvir etti. 1903'te Rus bilimci Konstantin Tsiolkovsky, Jet Motorlu Aygıtlarla Uzaya Keşfi adlı kitabında uzay mekiği fırlatmak için roket kullanımı üzerine ilk akademik araştırmayı yayınladı. Ondan 25 yıl sonra Hermann Pöytöngig, yörünge uydularının hem sivil hem de askeri amaçlı kullanımını anlattı. Ayrıca uzay mekaniği ile dünya arasında iletişim aracı olarak radyo teknolojisini kullanabileceğinden söz etti. Ancak bu fikri ciddi olarak ilk kez başka bir bilim kurgu yazarı olan Arthur Clarke, Wireless World dergisi için Ekim 1945'te yazdığı "Dünya dışında iletişim, roket istasyonları dünya çapına radyo erişim sağlayabilir mi?" başlıklı bir makalede ele aldı. Makalede yörüngede dönerek tüm gezegeni kapsama alanına alan uydu ağlarının yüksek hızlı küresel iletişim sağlama olasılığı ele alınıyordu. Sonra ABD ordusu mevcut teknolojiyi daha yakından incelemeye başladı ve ertesi yıl 1946'nın Mayıs ayında askeri silahların uzun vadedeki geleceğini araştırmak amacıyla başlatılan Şerit projesi, dünya çevresine dönen uzay gemisi için deneysel ön tasarım başlıklı bir rapor yayınladı. Raporda söz konusu su teknoloji 20. yüzyılın en güçlü potansiyele sahip bilimsel araçlarından biri olarak nitelendiriliyordu. Ne var ki herkes bu kadar hevesli değildi. ABD Hava Kuvvetleri yayınladığı bir bildiriyle uyduların herhangi bir askeri kullanım potansiyeli olduğuna inanmadıklarını açıkladı ve uyduların bilim, siyaset ve propaganda aracı olduğunu öne sürdü. Bununla birlikte iletişim uyduları fikrini elinin tersiyle iten yalnızca ABD Hava Kuvvetleri değildi. 13 Ocak 1920'de New York Times dergisi Konstantin Taskilovski'nin teorisine dair tartışmalara atfen editörün bir roketin dünya atmosferinden çıkmasının asla mümkün olmayacağını öngördüğü bir makale yayınladı. 1926'da Amerikalı mucit Lee DeForest, insanları ardışık ateşlemeli bir rokete bindirip bilimsel gözlemler için ayın çekim alanına göndermek, sağ salim ay yüzeyine indirmek, sonra da dünyayı döndürmek mi? Bütün bunlar ancak Jules Verne'e yakışan çılgınca düşler. Adım gibi eminim, gelecekte ne gibi teknolojik gelişmeler olursa olsun böyle bir seyahat asla gerçekleşmeyecek, dedi. Bu düşüncesinde yalnız da değildi. Zira 1961'de yani ilk uydunun başarıyla fırlatılmasından 3 yıl sonra Federal İletişim Komisyonu önceki başkanı T.M. Craven kesin bir ifadeyle iletişim amaçlı uzay uydularının Amerika içinde daha iyi telgraf, telefon, televizyon ve radyo hizmetleri sağlamak için kullanılma şansının kesinlikle olmadığını söyledi. Uydular konusunda böyle genel bir olumsuz yaklaşım vardı. Öyle ki 29 Aralık 1948'de ABD Savunma Bakanı James Forrestal 1958 yılının baharında yörüngeye uydular yerleştirme çalışmalarını koordine ettiğini açıklamış ama sonraki bakan herhangi bir Amerikan uydu programından haberim yok demişti. Elbette bu, Soğuk Savaş olarak adlandırılan dönemde Amerikalı yetkililerin gizliliği korumak amacıyla başvurduğu bir saptanma yöntemi olabilir. Benzeri yalanlamalara ve sonraki kuşakların en iyi düşünürlerinden bazılarının olumsuz öngörülerine rağmen uydu aracılığıyla ilk televizyon yayını 1964 yılında gerçekleştirildi. Bu yayınla Japonya'nın ev sahipliğinde yapılan yaz olimpiyatları Amerika'daki evlerden canlı olarak izlendi. Arthur Clarke, Wireless World'de yayınlanan makalesi nedeniyle birçok bilim kurgu yazarı tarafından iletişim uydularının mucidi olarak görülür. Gerçekte bu, ABD Deniz Kuvvetleri ve onun aydan aktarmalı iletişim projesi sayesinde mümkün olmuştur. Bu proje ile geliştirilen güvenilir teknoloji, ayı daha doğal bir iletişim uydusu gibi kullanarak onun yüzeyinden yansıyan radyo dalgalarını saptayıp yeryüzüne aktarıyordu. Bu iddialı EME yani Earth Moon Earth iletişim projesi ayrıntılı olarak ilk kez Arthur Clarke tarafından tasavvur edilen günümüzün modern uydu iletişim ağının önceliğiydi. Clarke, ileri görüşlülüğü karşısında 1963 yılında Franklin Enstitüsü Stuart Belletin madalyası aldı ve iki kez Britanya Gezegenler Arası Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı. 1960'larda dünyanın önüne gelen bilim kurgu yazarlarından biri olarak ün yapan Clarke, çok ses getiren 2001 Bir Uzay Efsanesi de dahil olmak üzere pek çok kurgusal ve gerçek konulu kitaba imza attı. Ölümünden kısa süre önce 2008 yılının Mart ayında verdiği kısa bir mülakatta Clarke'a uydu iletişiminin dünya için gerçekten bu kadar önemli hale geleceğini tahmin ediyor muydunuz diye sorulmuştu. Clarke bu soruya uydu iletişimi fikrini patentini neden almadığım çokça soruluyor. Hep aynı cevabı veriyorum. Patent gerçekten dava edilmesi gereken bir lisans diye şifreli bir yanıt vermişti. Clarke edebiyata hizmetlerinden dolayı 2000 yılı Mayıs'ında şövalyelik unvanını aldı. Sabit konumlu iletişim ve hava durumu uyduları yörüngesi, onun ileri görüşlülüğüne atıfta gayri resmi olarak Clarke yörüngesi ya da Clarke kuşağı diye anılır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.